Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız, ben Sedat Ağaoğlu. Bugün Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Fatma Ahsen Turan hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk.
Değerli dinleyicilerimiz, az sonra hocamızla Gök Tanrı dini, şamanizm gibi ve İslamiyet öncesindeki Türk dinine ilişkin bir sohbetimiz olacak. Ama önce hep yaptığımız gibi telefon numaralarımız, sorularınız ve yorumlarınız için 463 34 19 463 34 21. Belge geçer numaramız 463 32 84. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve kısa mesaj numaramız da 535 472 60 11. Programımızın değerli dinleyicileri, takipçilerimiz anımsayacaklar. Hocam, geçen haftalarda biz Profesör Doktor Refik Turan hocamızla Türklerin İslamiyet'e geçişini konuştuk. Ancak hocamızın vurgusuyla ondan önce de bir dini vardı Türklerin dedi. Ve bunun üzerine konunun uzmanı olarak sizi davet ettik. Tekrar hoş geldiniz, ayağınıza sağlık.
Teşekkür ederim.
İslamiyet öncesinde Türklerin dini neydi hocam? Gök Tanrı dini miydi? Gök Tanrı dini ifadesi doğru mu? Şamanizm miydi? Şamanizm ifadesi doğru mu? Bir genel giriş rica edeceğim sizden.
İslamiyet öncesi Türk dinine baktığımızda özellikle günümüzdeki çalışmalarda farklı terminolojilerin kullanıldığını görmekteyiz. Gök Tanrı dini, sizin de söylediğiniz gibi, veya şamanizm veya tek tanrı dini. Kitaplarda sıkça rastladığımız terminolojiler, din isimlendirmeleri. Ancak bunun hangisinin daha doğru olduğunu değerlendirmek için yazıtlarımıza bakmamız lazım. Bizim için çok önem arz eden Orhun kitabelerini. Ondan önceki dönemde de Çin yıllıkları bizim için önem arz etmekte. Sadece eski Türk dini açısından değil, Çin yıllıkları kültürel tarihimiz, sosyal siyasi tarihimiz içinde elimizde başvurabileceğimiz tek kaynak konumunda. Tabii ki burada Tengri kelimesi geçmekte. Çin yazıtlarına baktığımızda Tengri kelimesi yanına başka bir sıfat almadan kullanılıyor. Dolayısıyla çoğul ekinde almadığından dolayı Türklerin tek tanrı inancına mensup olduğu düşüncesi hakim oluyor. Bunu daha çok pekiştirmek için hemen Orhun kitabelerine bakıyoruz. Orhun kitabeleri, Bengüddaş bitikleri dediğimiz, bizim için fevkalade önemli. Özellikle Göktürkler dönemi tarihini algılamamız açısından, sadece tarih de değil, kültür hayatımızı, sosyal hayatımızı da irdelememiz açısından önem arz etmekte. Bu açıdan da biz Göktürk kitabelerini eski Türk dinini anlayabilmek için de bir kez gözden geçirmemiz gerekiyor. Orada da Tengri kelimesinin yer aldığını, bütün lehçelerde de, Türk lehçelerinde de Tengri kelimesinin kullanıldığını bilmekteyiz. Orhun kitabelerinde de Tengri kelimesi geçiyor. Bir yerde Türk Tengrisi olarak da ifade edilmiş. Bu da Tengri kelimesiyle eski Türklerdeki dini inanışın arasındaki farkı bize gösteriyor.
Hocam, şu ana kadar söylediklerinizden ben biraz daha açmanızı rica edeceğim. İlk başta yaptığınız vurguyu önemsiyorum. Çin kaynaklarında da, kitabelerde de bir tek tanrıdan bahsedildiğini,
evet,
söylüyorsunuz. Dolayısıyla biz kök tanrı ya da gök tanrı dediğimiz vakit sanki başka bir tanrı daha varmış gibi bir anlam mı içeriyor? Burayı açar mısınız?
Hayır. Yine Orhun kitabelerine başvuracağız. Orhun kitabelerinde yaratılış anlatılırken yaratmak yerine kılınmak kelimesi kullanılır. Üste gök, altta yağız yer olarak ifade edilir.
Erlikan, yerlikan şeklinde hocam bir...
Bu kullanımlar da var. Onu daha sonra ifade edeyim.
Tamam, buyurunuz hocam.
Göktürk kitabelerinde gök tengri, gök manasında geçer. Kozmik olarak dualizm vardır. İnanç bazında asla ve kata dualizmi görmeyiz. Ancak yaratılış açısından kozmik manada her şey zıttıyla birlikte vardır. Yer varsa gök de vardır. Ak iyeler varsa kara iyeler de vardır. Yani Türk mitolojisine, Türk inanç sistemine baktığımızda kozmik bir dualizmin varlığını görürüz, müşahede ederiz. Gök Tengri tamamıyla gökyüzü manasında kullanılmıştır. Türklerin eski dininin adı Tengri dini veyahut da Türk tanrısı, Türk tengrisi olarak geçer. Ortalıkta pek çok araştırmada, makalede, programlarda karşımıza çıkan bir de şamanizm, Türkler şamanisti ifadesi önem çekmekte, dikkat çekmekte. Bu açıdan ben şamanizmi de konuşmak isterim. Şamanizm tabii gerçekten hocam, bir din miydi? Şaman bir din adamı mıydı? Bu konuları da irdelememiz gerekiyor. Daha net bir sonuca ulaşabilmek için.
Hocam ben kestim, kitabelerden ve Çin kaynaklarından devam ediyordunuz. Dolayısıyla bu din, sizin ifadenizle Türk Tanrı Dini, nasıl adlandıralım hocam onu? Tanrı Dini.
Evet, tek Tanrı.
Ne içeriyor hocam?
Tek Tanrı Dini İslamiyet'e paralellik gösteriyor, yakınlık gösteriyor. Çünkü aynı İslam'da olduğu gibi Allah'ı tanımladığımızda zamandan ve mekandan münezzeh deriz. Ve Allah'ı tanımlamak mümkün değildir. Ancak sıfatlarını biliriz. Tek Tanrı Dini'nde de her şeyi yaratan Tengri'dir. Her şey onun kontrolü altındadır. Bütün yaratılışın sahibi tek Tengri'dir. Ancak bir iyeler, ak ve kara iyeler dediğimiz Tanrı'nın buyurduğu, görevlendirdiği ruhlar vardır. Biz bunu İslamiyet'te de görürüz. Allah-u Teala tarafından görevlendirilen melekler vardır. Her bir meleğin kendine has görevi olduğunu bilmekteyiz. Hemen geriye dönüyoruz. Tek Tanrı dininde de iyeler mevcuttur. Bu iyeleri de biz ak iyeler ve kara iyeler olarak ikiye ayırırız. Ak iyelerle kara iyelerin görevleri farklıdır.
Hocam
ve onlar,
buradaki iye sözcüğü sahip ol.
Sahip, ruh. Bu arada hemen şunu da eklemem gerekiyor. Eski Türk dininde tabiatta var olan, yeryüzünde var olan, kozmik alemde var olan her şeyin bir ruhu olduğuna da inanılır. Dolayısıyla biz bunu değerlendirirken ruh kelimesinin yanı sıra iye, ezzi kelimelerini kullanırız. Ve bütün bunları değerlendirdiğimizde karşımıza o kadar mükemmel bir profil çıkıyor ki tabiatı, kozmik alemi korumaya yönelik bir anlayış ortaya çıkıyor. Tek Tanrı dininin en önemli özelliklerinden biri de budur.
Peki mesela, hocam buradan bir kez daha izninizle keseceğim. Anadolu'ya geldiğimiz zaman Anadolu erenlerinde de sanki bu doğaya, işte az önce söylediğiniz gibi yaklaşımlarda her şeyin bir ruhu varmış ve her şeye çok büyük bir önem atfediliyormuş, Yunus Emre'nin şiirlerinde olsun. Arada sanki bir devamlılık, süreklilik mi olmuş acaba?
Tabii ki bir dinden diğer dine geçiş, bir dinin kurallarını bırakıp yeni dinin kurallarını benimseme süreci çok zor ve uzundur. Bugün Anadolu'da bir takım ritüellere baktığımızda, törenlere baktığımızda eski Türk inanç bakiyelerini yaşattığımızı görürüz. Ve ilginç olan taraf da şudur ki bunlar İslami'ymiş gibi algılanır, İslam'ın kurallarıymış gibi benimsenir ve uygulanır. Mesela buna hemen şunu örnek olarak verebilirim. Yeni doğum yapmış bir kadın asla evde yalnız başına bırakılmaz. 40 günlük bir, tabii 40 günlük bir süreç vardır. Bu 40 günlük süreçte onun her türlü ihtiyacı, bakımı yakınları tarafından yapılır ve karanlıkta bırakılmaz, yalnız bırakılmaz. Yanında bir takım tedbir mahiyetinde malzemeler vardır. İslami tedbir olarak Kur'an-ı Kerim bırakılır ama eski Türk inanışlarından gelen inanç bakiyelerinin gösteren bıçak, makas, iğne gibi bazı malzemeler, materyaller de loğusanın yanında bırakılır. Bunu siz halka sorduğunuzda neden loğusaya kırmızı bir başörtü örtüyorsunuz, kırmızı bir şal veriyorsunuz veya saçına kırmızı bir kurdele bağlıyorsunuz dediğinizde veya bu bıçak da neyin nesi, bu iğne nedir diye sorduğunuzda onlar size al ruhundan bahseder. Anadolu'da bu al ruhu al karısı olarak yaşar.
Evet.
Herhalde bilmeyen de yoktur. Şu evet. Anda dinleyiciler de hemen kendi loğusalıklarına veya çevrelerindeki loğusalara yapılan uygulamaları anımsayacaklar. Ve hepsi de biz al karısını tanıyoruz. al basması şeklinde tanıyoruz. Özellikle Lhorsa'nın birdenbire hastalanması, ateşinin yükselmesi, bir takım hastalığın nüksetmesi şeklinde tezahür eder al basması. Ve açıkçası herhangi bir bakteriyel durum yoktur, mikrobik bir durum yoktur. Doktorlar bunun ne olduğunu anlayamazlar ve bunun için bir sendrom derler. Dolayısıyla biz hemen Anadolu kültürüne döndüğümüzde bunun Orta Asya'dan gelen al ruhuyla ilişkilendirebiliriz. Hemen dönelim. Ak iyeler, kara iyeler evet, demiştik. Al ruhu bir kara iyedir ve genellikle çocukların ve lohusa annelerin ciğerine tevessül eder. Onların ciğerlerini alarak parçalar ve yediği söylenir. Zararlı bir ruhtur. Bu sadece insan için de geçerli değildir. Bütün canlıların, bütün mahlukatın yavrularına musallat olur ve yeni doğum yapmış olanlarına musallat olur. Anadolu'ya baktığımızda aynen Orta Asya'nın bütün haşmetiyle bu inancın yaşadığını görürsünüz. Ve sorduğunuzda bunun Orta Asya'dan geldiğini bilmezler, kökenini bilmezler, menşeini bilmezler. Onlar şöyle derler, aman al basmasın. Evet bu al basmasın diye de Orta Asya'dan getirdikleri bütün ritüelleri uygularlar. İğneyi acaba niçin Lhorsa'nın yastığının altına bırakıyorlar veya makası? Al ruhuna sahip olabilmek için. Bir inanışa göre eğer elinizdeki iğneyi al ruhuna saplayabilirseniz ki bu insan şeklinde tezahür eder, sizin yanınıza insan şeklinde gelir, inancı hakimdir. O size 40 yıl boyunca veya daha uzun bir süre kölelik yapar. Böyle bir inanış hakimdir. Bu da Orta Asya'dan gelen inanç bakiyeleridir. Mesela kut kavramı Anadolu'da yaşar. Halbuki kut eski Türk inanışlarında Tanrı tarafından verilen, mesela Umay'a verilmiştir. Şanstır, talihtir.
Umay'ın kim olduğunu da söyleyelim hocam.
Tabii söyleyeceğim.
Evet.
Bu arada kut kimlere verilmiştir? Kağanlara verilmiştir. Orta Asya'da eski Türk inancına göre Tanrı kağanlara kut verir. Yani Kaan, Hakan Tanrı tarafından seçilir. Onun seçilmesiyle üstün bir makama getirilir. Tanrı'nın verdiği kutu da kullanarak milletini koruyucu bir vazife, açları doyuran, aynı Orhun kitabelerinde olduğu gibi çıplakları giydiren bir Hakan olur.
Metehan gibi değil mi?
Evet tabii ki, tabii ki ve biz bunu Anadolu'ya getirdiğimizde de İslami inanışa göre padişah, Allah'ın adaletinin gölgesidir. Bakın değişmediğini görüyoruz. Evet. Aynı paralellikle devam ediyor. Zaten tarihte çok büyük bir alana, çok büyük bir coğrafyaya yayılmış olan Türkler aynı zamanda kültürlerini de bir devamlık sergilemişlerdir. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişleri, Balkanlara kadar yayılışları onların kültürlerini götürmelerine engel olmamıştır. Bütün kültürel unsurlarını da beraberlerinde götürmüşler, taşımışlar ve yaşatmaya devam etmişlerdir. Bugün biz Anadolu'daki eski Türk inanış bakiyelerine baktığımızda ne kadar çok eski Türk inanışı bakiyesini günümüzde yaşattığımızı görmekteyiz. Evet biz hemen Umay'a da dönelim.
Hocam Umay, onu söyleyelim sonra. Evet. Evet buyurunuz.
Umay bir iyi ruh yani ak iye. O da tam al karısının, al basması fiilinin tam tersini gösteriyor. Canlıların yavrularını koruyor. Al ruhuna karşı adeta savaşıyor ve bu güç, bu kudret kendine mahsus bir güç, kudret değil. Bu güç ona Tanrı tarafından kut verildiği için. Bu kutu kullanarak bütün mahlukatın, yeryüzünde var olan bütün canlıların çocuklarını ve doğum yapmış olan anneleri koruyor. Orta Asya'da yapılan araştırmalara baktığımızda bu konuda Yaşar Kalafat Hoca da gerçekten Anadolu'da yaşayan bütün eski Türk inanç izlerini fevkalade derecede araştırmış, emek vermiş bir araştırmacımız. Onun yaptığı çalışmalar yine Mihail Hopbal özellikle Orta Asya'da saha çalışması yapmış. Ondan önce daha büyük hocalarımızın isimlerini de zikretmek isterim. Bahattin Ögel hocamız.
Tatemedim dedim hocam.
Evet, evet. Bahattin Ögel gerçekten Türk mitolojisinin babası.
Bütün adımlar onun kurduğu yapının üzerine.
Evet, Türk mitolojisi Bahattin Ögel'le tanınıyor, biliniyor.
Evet hocam devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz Türk Tarihinin İzinde programındasınız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Fatma Ahsen Turan hocamız da ilginç bilgiler veriyor. Hocam Gök Tanrı, yani Tanrı dininin içeriğine ilişkin başka eklemek istedikleriniz var mı? Önemli vurgularınız var mı? Şamanizm meselesine mi?
Özellikle şimdiye kadar söylediklerimizi birkaç cümleyle özetlememiz gerekiyor. Türkler tek tanrıya inanmışlardır. Çin kaynaklarında da, Orhun kitabelerinde de, Uygurca Oğuz Kağan destanında da, aynı zamanda Orta Asya'ya gitmiş olan seyyahların da aldıkları notlara göre Türkler tek tanrıya tapmışlar, inanmışlar. Onun tek olduğunu her zaman vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra iyilere, Tanrı tarafından vazifelendirilen iyelere de inanmışlardır. Ancak bu iyeler bazı kaynaklarda, özellikle Rus alimlerinin yazmış olduğu kaynaklarda Tanrı adıyla verilmiştir. Bu da bizi bir kaosa, bir çıkmaza sürüklemiştir. Ancak meselenin hali son derece kolaydır. Tanrı tarafından kut verilen, Tanrı tarafından vazifelendirilen bir başka Tanrı yoktur Türk dininde. Onlar Tanrı'ya yardımcı olan iyelerdir. Aynı İslamiyet'te olduğu gibi daha önce de ifade ettik, zikrettik bu hususu. Bunların içinde en son Umay'dan bahsediyorduk. Umay'la ilgili birkaç şeyi de söylemek istiyorum. Orta Asya'daki verilere göre Umay'ın çocuklara bir kuş olarak göründüğü ve rüyasında Umay'ı gördüğü takdirde gülümsediği inancı yaygındır. Dinleyenlere bu çok uzak gelmemiştir. Yakın, bunu evet, İslamiyet'te de aynı şekilde ifade ederiz. Eğer bir bebek uyurken tatlı tatlı gülümsemişse meleklerin ona göründüğünü, meleklerin onu güldürdüğüne inanırız. Aynı paralel inanışlar Anadolu'da da eski Türk inanç bakiyeleri olarak yaşamakta. Sadece bunlar değil, ağaçlara gösterdiğimiz saygı, suyu kirletmemeye, akan suyu kirletmemeye gösterdiğimiz saygı, bütün bunlar Orta Asya inanç bakiyeleridir. Dolayısıyla biraz önce söylediniz, şamanizm bir din miydi, Türkler şamanist miydi? Bütün bu söylediklerimizden sonra Türkler şamanist değildi diyeceğim.
Hocam, bu konuda müfredatta ya da kamuoyunda paylaşılan bilgilerde yıllar boyunca demek ki bir sıkıntı olmuş ki şimdi kime sorsak Türklerin İslam öncesindeki dini şamanizmdi. Kamlar aracılığıyla bu devam ettiriliyordu diye biliniyor.
Kam farklı, şamandan farklı.
Buyurun hocam.
Kam bir din adamı ama şaman sihri bir sisteme inanan, doğaüstü güçleri kullanarak yapmak istediklerini icra eden kişidir. Yani sihri bir sistemle hareket eder, doğaüstü güçleri kullanır ve daha da çok Anadolu'daki ocakların, yani herhangi bir hastalığı iyi eden ocakların Orta Asya versiyonudur.
Hayır hocam, ikisi de sanki Şam'la, şamanla kam aynı kişiymiş gibi zannediliyor, biliniyor.
Öyle biliniyor.
Evet, ama değil.
Hayır değil, çünkü şamanizm bir din değil.
Evet.
Şamanizm bir din değil.
Nedir
sihri
hocam?
Bir sistem, bir bakış açısı, bir felsefe. Şamana baktığımızda, şamanın ne olduğunu izah ettiğimizde şamanizmin ne olduğu da çok açık ve net bir şekilde karşımıza çıkar. Ben bunları ifade etmeden önce bu konuda yine Eliade'nin söylediklerini, Mihail Hoppal'ın söylediklerini, yine Dursun Yıldırım'ın Göktürkler'de ilgili bir çalışması var. Tengri mi, Tengriler mi? Fevkalade bir çalışma. Bütün bunlara baktığımızda önce şunu sabitliyoruz. Türkler tek tanrı dinine inanıyordu. Şamanlar ise sihri bir sistemi kullanarak raks ediyor, hastaları tedavi ediyor, gaipten haber veriyor, ayrıca kayıplarınızı buluyor, gelecekle ilgili tahminlerde bulunuyor. Sihri sistemi kullanan kişiler şamanlar. Dolayısıyla onlara din adamı diyemiyoruz. Ve şamanlık ve şamanizm sadece bir bölgeye, Orta Asya'ya mahsus bir şey değil. Bundan bir 4 ay önce ben Amerika'da Georgetown Üniversitesi'nde bir Afrikalı şamanın gösterisini izledim. Ve bu gösteriden sonra vardığım kanaat şuydu: postmodern bir şamanizm, tamamen gösteri sanatlarına dönüşmüş şaman ritüelleri. Bunlar gerçekten şaşırdığım şeyler değildi. Çünkü bütün Orta Asya'yı dolaşan Mihail Hopbal da aynı şeyi söylüyor. Şu anda postmodern bir şamanizm var. Postmodern şamanlar var. Adeta gösteri adamlığına dönüşmüş. İnsanları sağaltan, Anadolu'da emci kadın dediğimiz, doktor, halk hekimi dediğimiz kişilerin vazifesini icra ediyorlar. Bu Afrikalı şaman da aynı şekilde orada bulunan antropoloji bölümü öğrencileri üzerinde küçük bir seans da yaptı, küçük bir ritüel sergiledi, onları tedavi etti. Yani şaman şu anda Medicine Man diye bilinen Avrupa'da ve Amerika'da halk hekimi. Bundan öteye gitmiyoruz.
Bu kadar hocam.
Evet,
yani.
Kamlar ise din adamı.
Ona,
eski Türk dinindeki
hocam,
din adamı.
Amerikan yerlilerinde de az önce söylediğiniz
tabii,
gibi değil mi?
Aborjinler ritüel, arasında evet. Eskimo şamanları var.
Evet.
Eskimo şamanları hatta yaşadıkları kozmik parçalanmayı anlatıyorlar. Orta Asya'daki ile arada hiçbir fark yok. Bunlar sihri sistemi kullanarak yapacakları işi icra eden kişiler.
Evet. Kan başka biri dediniz.
Kan başka.
O kim hocam?
Kam din adamı. Evet. Eski Türklerde din adamı. Gerçi kamların kılığı kıyafeti şamanlarla çok benzeşiyor. Şamanların biliyorsunuz bir davulu vardır. Ritmi o davulla, davulun sesiyle yakalarlar. Özellikle transa geçerken ritim çok önemlidir. Eşit aralıklı ritimler transa geçmenizde, hipnoz olmanızda fevkalade tesiri vardır. Bu arada şunu da özellikle söylemek isterim. Şamanlar transa geçmeden önce keyif verici otlar çiğniyorlar. Ve bu otları çiğnedikten sonra bir de davulun ritmik sesiyle onların transa geçmesi son derece kolay oluyor. Ve dolayısıyla bu dönem içinde görmüş oldukları rüyalar, yapmış oldukları sanal yolculuk tamamıyla onların yaşadığı, içtikleri, çiğnedikleri ottan kaynaklanıyor.
Evet hocam. Kam bir din adamı ve
evet, bir din adamı.
Toplumsal anlamdaki icraatların oluyor hocam. Öğretiyor mu dinsel öğretiyi? Pozisyonu nedir?
Kamlarla ilgili bu kadar geniş bilgilere sahip
ne yazık
değiliz.
Ki, evet.
Sadece kamların kılık kıyafetinin şamanlara çok benzediğini biliyoruz. Onun haricinde onların da tanrıyla insanlar arasında iletişim sağladığını ve bu iletişim esnasında da kozmik yol, trans yolu olan ağacı kullandıklarını biliyoruz.
Hocam.
Ağaç bugün Anadolu'da da çok önemlidir. Dilek ağaçlarımız vardır biliyorsunuz.
Hocam, evet.
Evet. Herhangi bir yere gittiğinizde görürsünüz bir ağaç ve bir kurdele varsa dalda o ağaca binlerce kurdele, binlerce kumaş bağlanması işlem bile değildir.
Peş peşe gelir.
Peş peşe gelir. Bunun temeli tamamıyla Orta Asya'ya dayalıdır. Orta Asya'da ağaç dünyanın göbeğidir. Buna Akis Mundi diyoruz. Dünyanın eksenidir ve Tanrı'ya ulaşan yoldur. Ve o kadar önemlidir ki üç bölümdendir. Dalları gökyüzüne ulaşır, Tanrı'ya ulaşır. Gövdesi yeryüzündedir. Kökleri ise yer altındadır. Dolayısıyla bu bir trans yoludur, trans mekanizmasıdır. Bugün biz Anadolu'da ağaca karşı çok büyük bir saygı gösteririz. Bunun sebebi İslam öncesi inanışlarımızda da ağaç kutludur. İslamiyet'ten sonra da ağaç çok önemsenmiştir. Kıyamet günü dahi elinizdeki ağacı dikmeniz emredilmiştir. Evet. Ve yaş kesen baş keser, katil olmayla, insan katletmeyle ağaç kesmek eşit olarak telakki edilmiş, eşit kılınmıştır. Dolayısıyla tekrar aynı şeyi söyleyeceğim ama Orta Asya'dan getirdiğimiz bütün ritüelleri, eski Türk inanışı bakiyelerini biz Anadolu'da belki farklı şekle bürünmüş olabilir ama yaşatmaktayız.
Kültler meselesine başka sorularım vardı ama hocam zamanımız daralıyor. Bu geleneksel Türk dini içerisinde kültler ve ama kutsal kültler önem tuttuğunu söylüyorsunuz. Öncelikle kült ne demek hocam? Bizim eski dinimizdeki bu kutsal kültler nelerdi?
Biraz önce tek tanrı dininde tanrının görevlendirdiği iyeler olduğunu söyledim. Yine eski Türk dininin diğer bir parçası da iyelerden sonra insanların saygı duyduğu bir takım objeler veya mekanlar, varlıklar vardır. Bunlara kutsal olduğu için kült adı veririz. Mesela bunlar nelerdir? Dağ bir külttür. Çünkü tanrı mekanı olarak bilinir. Ağaç bir külttür. Taş bir külttür. Mesela Yada Taşı'nı dinleyicilerimiz de bilir. Yada veya Jada olarak bilinen bir taş vardır. Eski Türklerde çok önem arz eden, insanı yıldırımdan koruyan, yanında bulunduğu takdirde üzerine yıldırım düşmeyeceğine inanılan bir taştır. Yine ağaçlar öyledir. Kutsal kabul ederiz. Asla yaşken ağaç kesmeyiz. Hatta ve hatta çocuklarımız doğduğunda onlar adına kırsal kesimde ağaçlar dikilir. Ve o ağaçla çocuk özdeşleştirilir. Çocuk büyürken ağaç da büyür. Kimin ağacıdır? Ahmet'in ağacıdır. Kimin ağacıdır? Selma'nın ağacıdır. Ve buna alter ego, öteki ben diyoruz biz çalışırken. Ama Anadolu halkı çocuğu için diktiği bir ağaç. Bu tamamıyla Orta Asya kültlerinden geliyor. Niçin? Orta Asya'da her bir yaratılanın ruhu olduğuna inanılıyor. Ağacında ruhu var, dağında ruhu var, suyunda ruhu var.
Taşın da var.
Taşın da var. Hepsinin, bütün yaratılan her şeyin ruhu var. Dolayısıyla bunlar kutsal kabul ediliyor ve kutsal kabul edilince de kült adı veriliyor bunlara. Biz bu kültleri Orta Asya'dan getirdiğimiz inançlar neticesinde Anadolu'da bakiyelerini sürdürüyoruz. Hatta çevresinde ritüeller oluşturuyoruz. Bir takım törenler yapıyoruz. Mesela ateş de bir kültür. Ateş Orta Asya'daki tanımlamamıza göre bütün kötülüklerden arındırır. Sizi tamamıyla hastalıklardan, kötülerden, kötü ruhlardan, her şeyden arındırır. Dolayısıyla bugün biz Anadolu'ya döndüğümüzde bunun bakiyelerini nerede görebiliriz diye kendimize sorduğumuzda hemen aklımıza Nevruz geliyor. Veya
Hocam,
Hıdrellez geliyor.
Nevruz geliyor, Hıdrellez geliyor ama bilmiyorum, doğru mu düşünüyorum. Bana da Hallacı Mansur'u birden çağrıştırdı söyledikleriniz.
Evet. Ama tabii ki Hallacı Mansur bir mutasavvıf. O eski Türk inanışlarındaki kült kavramından çok farklı onu değerlendirmemiz. Kült ise çok çok farklı.
Evet hocam.
Ateşte bir çift yüreği okudunuz mu?
Hayır hocam, okumadım bir çift
yüreği. Avustralya aborjinlerini, yerleri anlatan bir kitaptı. Bir sosyolog hanımın orada geçirdiği günleri. Sosyolog hanım oraya geldiğinde aborjinlerin yanına, onun üzerinde ne varsa, kılı, kıyafeti, hatta pasaportu, takısı, her şeyi ateşe atıp yakıyorlar ve onu da ateş üzerinden geçiriyorlar. Ateşin üzerinden geçme mantığına baktığımızda kötülüklerden arınma, bütün hastalıklardan arınma ritüeli olduğunu görüyoruz.
Nevruz'a geldik hocam şimdi.
Nevruz'a geldik tabii ki. Nevruz'a da aynı şekilde ateş üzerinden atlanır. Ateş üzerinden atlanırken üzerinizdeki bütün kötülüklerin, bütün uğursuzlukların, hastalıkların, hatta size musallat olmuş olan kötü ruhlar varsa bunların döküleceğine ve sizin arınacağınıza inanılır. Ve bu kültlerin bugün Anadolu bakiyeleri tahmininizden çok çok daha fazladır. Mesela belki siz de biliyorsunuzdur, hatta şahit de olmuş olabilirsiniz. Nazar değmiş olan kişilere kurşun dökülmesi. Ama Anadolu halkı o kadar pratik, o kadar zeki ki Orta Asya'dan getirilen kut kuyuv ritüelini İslami objelerle, o İslami düşünce tarzıyla da bezemiş, bir sentez halinde kullanmaya başlamış. Halbuki kurşun dökmek tamamıyla Orta Asya'dan geliyor ama kurşun döken kadınlar bir tepsinin içine, bir tas içinde su koyuyorlar. Yanına makas, ayna, ekmek parçası ve Kur'an-ı Kerim'i koyuyorlar.
Evet hocam, öyle yapıyorlar.
Bütün her şey yan yana geliyor, İslam öncesi ve İslam sonrası. Ve sorduğunuzda İslam öncesiyle ilgili hiçbir şey bilmediklerinden bunları İslami ritüel olarak anlatıyorlar.
Hocam son iki dakikamıza girdik. Başka eklemek istediğiniz, örneğin aile ocağı, atalar kültü, bunlar hakkında bir şeyler söyler misiniz?
Evet, özellikle biraz önce ateşten bahsettik.
Evet.
Ateşle ocak kelimesi birbirine çok yakın olan kültlerdir. Ocak aile, sülale, hatta devleti de temsil eder. Eğer ocak yanarsa, dumanı tütüyorsa siz varsınız. Hayata devam ediyorsunuz. Sülaleniz, devletiniz, milletiniz devam ediyor manasına gelir. Hemen Anadolu'ya dönelim.
Beddua ocağın sönsün derler
evet,
ya hocam
ki.
İşte. Evet.
Anadolu'ya geldiğimizde özellikle küçük erkek çocuk ocağı yandıracak, ocağı devam ettirecek çocuk evet. olarak algılanır. Bu kapının açık olması, ana ata baba evinin açık olması ve çocuklarla da torunlarla da sülalenin devamı manasına gelir. Burada yine biz aynı şekilde Orta Asya'daki ocak kültürünün devam ettiğini müşahede ediyoruz. Yine beddualarımıza da girmiş, ocağına ateş düşsün, ocağı kurusun.
Hocam son bir dakikamız. Bütün söylediklerinizden şu toplam çıkarılabilir mi? Kültürel değerler, inançsal değerler bir anda kesintiye uğramıyor. Yüzyıllar geçse de devamlılığını sürdürüyor.
Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bu kültürel değerlerin bir kalemde unutulması mümkün değil. Toplumsal bellek dediğimiz, toplumsal hafıza veya kültürel bellek dediğimiz hafıza tekrarlarla beslenir. Tekrar ettiğiniz sürece, ritüelleri yaptığınız sürece bunların unutulması mümkün dahi değildir. Kişisel bellekten topluma mal edilmiş, tekrarlar sebebiyle topluma mal edilmiş olan her şey yaşamaya devam edecektir.
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Fatma Ahsen Turan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam önümüzdeki programlarda da sizi ağırlamaktan büyük keyif duyacağız.
İnşallah. Benim için de çok büyük keyif.
Tekrar teşekkürler ve değerli dinleyicilerimiz bitiriyoruz bu haftada Türk tarihinin izindeyi. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.